Ayrım 40. 75. Meditasyon odası olarak adlandırılan salon 120 metrekare genişliğinde ham ahşap parkeli, hiçbir kesintiye uğramadan uzanan bir mekandı. Aslında buraya taht odası denilmesi daha uygun olurdu. 3 basamakla çıkılan bir sekinin üzerinde yumurta kabuğu renginde bir kanepe vardı. Üstü altın işlemeli yastıklarla doluydu. Kanepenin tam karşısına alçak bir masa, bir sehpa yerleştirilmişti. İki yanında da beyaz duvarlara monte edilmiş lambalar vardı. Duvarların kenarlarına el yapımı sedef kakmalı ve gizli perçinli ahşap sandıklar dizilmişti. Ve mobilya olarak başka bir şey yoktu. Kutsi bu sadeliği, bu mistik boşluğu seviyordu. Bir sufi gibi derin düşüncelere dalmaya hazır hissediyordu kendini burada. Salonda ilerledi, basamakları çıktı ve sehpaya yaklaştı. Bastonunu bıraktı ve bir süreden beri orada durmakta olan ayran dolu sürahiyi aldı. Kendine bir bardak doldurdu. Bir dikişte içti, vücuduna yayılan serinliğin tadını çıkardı. Hazinesini hayranlıkla seyre daldı. İsmail Kutsi, Türkiye'nin en güzel kilim koleksiyonuna sahipti ve en önemli parça da burada muhafaza ediliyordu. Kanepenin üstünde asılıydı. Yaklaşık 1 metrekare genişliğinde olan bu eski kilimin zemini koyu kırmızı renkteydi. Bordürü ise solgun sarıydı. Altının, buğdayın ve pişmiş ekmeğin rengi. Tam ortasında ise gökyüzü ve sonsuzluk anlamına gelen mavi siyah bir dikdörtgen vardı. İçinde koç boynuzlarıyla süslü büyük bir haç yer alıyordu. Erkeklere ve savaşçılara ait bir sembol. Haçın üstünde sanki onu korumak ister gibi bir kartal kanatlarını açmıştı. Kilimin bordürünü ise hayat ağacı, neşenin ve mutluluğun çiçeği çiğdem, insana sonsuz uyku veren sihirli bir bitki haşhaş süslüyordu. Kutsi saatlerce bu şaheseri seyredebilirdi. Sanki onun savaşla, uyuşturucuyla ve güçle dolu dünyasını özetliyordu. Bu kilimin satır aralarındaki gizemi de seviyordu. Yünden dokunmuş bu bilmece onu hep düşündürmüştü. Bir kez daha kendine aynı soruyu sordu. Üçgen nerede? Talih nerede? Önce büyük bir hayranlıkla genç kadındaki değişimi seyretti. Bir zamanların balık etli bu genç kızı siyah saçlı ince bir genç kadın haline gelmişti. Bugünün modern kızlarına benziyordu. Küçük memeler ve dar kalçalar. Üzerinde astarlı siyah bir manto, yine aynı renkte düz bir pantolon vardı. Ayaklarında ise küt burunlu botlar. Tam bir Parisli kadın. Ama özellikle yüzündeki değişiklik onu büyüledi. Böyle bir sonuç elde etmek için kim bilir kaç kez ameliyat edilmiş, kim bilir kaç kez yeni yaralar açılmıştı. Tanınmayacak hale gelmiş bu yüz, onun kaçma isteğinin, esaretinden kurtulma arzusunun bir göstergesiydi. Bunu kadının çivit mavisi gözlerinden bile okuyabiliyordu. Yorgun göz kapaklarının altından görülen bu koyu mavilik size davetsiz bir misafir, iğrenç bir varlıkmışsınız gibi bakıyordu. Evet, ne kadar değiştirilmiş olursa olsun bu yüz hatlarının altında, bu gözlerde Kutsi onun ilkel göçebe yanını, rüzgarın ve güneşin yakıcılığının neden olduğu yabani enerjiyi görebiliyordu. Bir anda kendini yaşlı hissetti ve tükenmiş. Dudakları tozla kaplı, binlerce yıllık bir mumya. Kanepeye oturmuştu. Genç kadından yaklaşmasını istedi. İçeri girmeden önce iyice üstünü aramışlardı. Elbiseleri elle yoklanmış, teker teker incelenmişti. Sonra X-ray'den geçirilmişti. Şimdi emniyeti açık, ağzına mermi sürülmüş MP7'li iki korumanın arasında duruyordu. Azeron'dan biraz daha gerideydi. O da silahlıydı. Yine de Kutsi'nin içinde anlaşılmaz bir huzursuzluk vardı. Savaşçı içgüdüsü, güçsüz görüntüsüne karşın bu genç kadının hala tehlikeli olabileceğini söylüyordu. Midesi bulanır gibi oldu. Sema'nın kafasından neler geçiyordu? Neden bu kadar kolay kendini teslim etmişti? Genç kadın, Kutsi'nin arkasında duvara asılı kilime hayranlıkla bakıyordu. Bu, ilk karşılaşmalarını daha gösterişli kılmak için Kutsi Fransızca konuşmaya karar verdi. Dünyanın en eski kilimlerinden biri. Rus arkeologlar onu Sibirya ile Moğolistan sınırında bir buz kütlesinin içinde buldular. Yaklaşık 2000 yıllık. Hunlara ait olduğu sanılıyor. Haç, kartal, koç başları. Hepsi erkek sembolleri. kum boylarından birinin şefinin çadırına ait olmalı. Sema sessizliğini sürdürüyordu. Erkek sembolleriyle süslü bir kilim, diye devam etti. En ince ayrıntısına kadar bir kadın tarafından dokunmuş, diğer Orta Asya kilimleri gibi. Gülümsedi ve kısa bir ara verdi. Hep bu kilimi dokuyan kadını düşünmüşümdür. Savaşçıların dünyasının dışında yer alan ama hanın çadırında kendi varlığını hissettirmesini bilen bir anne. Sema en ufak bir harekette bulunmuyordu. Korumalar iyice çevresini sarıyordu. O dönemlerde kilim dokuyan kadınlar daima diğer motiflerin arasına kem gözlerden halıyı koruması için bir üçgen gizlermiş. Bu fikri seviyorum. Bir kadın sabırla savaş motifleriyle dolu erkeklere özgü bir tablo dokuyor ama kilimin herhangi bir yerine bordürüne anaç bir işaret koymaktan da geri kalmıyor. Bu kilimin üzerinde uğur getireceğine inanılan üçgeni görebiliyor musun? Sema cevap vermedi. Hala hareketsizdi. Kutsi ayran sürahisini aldı ve ağır ağır bardağını doldurdu. Sonra yine ağır ağır içti. ''Göremiyor musun?'' dedi sonunda. ''Önemi yok. Bu hikaye bana senin hikayeni hatırlattı Sema. Erkeklerin dünyasında gizlenen bu kadın bizimle ilgili bir şeyi saklıyor. Bize şans ve mutluluk getirecek bir şeyi.'' Sesi bu son cümleleri söylerken oldukça sakindi. Sonra birden şiddetle bağırmaya başladı. ''Üçgen nerede Sema? Uyuşturucu nerede?'' Hiç tepki vermedi. Kelimeler yağmur damlaları gibi üzerinden akıp gidiyordu. Kutsi'nin söylediklerini işittiği bile kuşkuluydu ama bir anda kelimeler dudaklarından döküldü. Bilmiyorum. Kutsi yeniden gülümsedi. Genç kadın pazarlık yapmak istiyordu anlaşılan ama Sema konuşmaya devam etti. Fransa'da tutuklandım. Polis belleğimi koşullandırdı. Bir tür beyin yıkama. Geçmişimi hatırlamıyorum. Uyuşturucunun nerede olduğunu bilmiyorum. Hatta kim olduğumu bile bilmiyorum. Kutsi gözleriyle Azer'i aradı. O da şaşkın bir haldeydi. Böyle saçma bir hikayeye inanmamı mı bekliyorsun? Diye sordu. Oldukça uzun bir işlemdi. Diye devam etti sakin bir ses tonuyla. Radyoaktif bir madde yardımıyla bir tür telkin yöntemi. Böyle bir işleme tabi tutulanların çoğu ya ölmüş ya da aklını kaçırmış. Söylediklerimin doğruluğunu araştırabilirsiniz. Hepsi dünkü ve bir önceki günkü Fransız gazetelerinde yazıyor. Kutsi anlatılanları kuşkuyla dinliyordu. Polis eroini buldu mu? İşin içinde uyuşturucu olduğunu bile bilmiyorlar. Nasıl? Benim kim olduğumu da bilmiyorlar. Beni seçtiler. Çünkü Azer'in baskınından sonra Gürdüley'in hamamında beni şok halinde buldular. Sırrımı bilmeden tüm belleğimi silmeyi başardılar. Hiçbir şey hatırlamayan biri için çok şey biliyorsun. Bir araştırma yaptım. Azer'in ismini nasıl öğrendin? Sema bir fotoğraf makinesinin deklanşörüne kısa bir süre basılmış gibi hafifçe gülümsedi. Bu ismi bilmeyen yok. Öğrenmek için Paris gazetelerini okumak yeterli. Kutsi susmuştu. Başka sorular da sorabilirdi ama kararını vermişti. Bu değişmez kanunu bildiği için bugüne kadar yaşamıştı. Anlatılanlar ne kadar saçma olursa doğru olma ihtimali de o kadar az olurdu. Ama genç kadının davranışını anlamıyordu. Neden geri döndün? Size Sema'nın öldüğünü haber vermek istiyordum. Hatıralarımla birlikte o da öldü. Kutsi bir kahkaha attı. Gitmene göz yumacağımı mı umuyorsun? Hiçbir şey ummuyorum. Ben başka biriyim. Artık bana ait olmayan bir kadının adıyla kaçmak istemiyorum. Kutsi ayağa kalktı ve birkaç adım ilerledi. Bastonunu Sema'ya doğrulttu. Elin boş bir şekilde beni görmeye geldiğine göre gerçekten belleğini yitirmiş olmalısın. Suçlu yok, ceza da yok. Damarlarını tuhaf bir sıcaklığın doldurduğunu hissetti. İnanılmaz bir şey yaşıyordu. Onun canını bağışlamaya kalkışıyordu. Bu kabul edilebilir bir son olabilirdi. Hatta çok orijinal, çok karmaşık bir son. Her şeyiyle yeni, bu genç kadının uçup gitmesine izin vermek. Tüm bu olanları unutmak. Ama kadının gözlerinin içine bakarak yeniden konuşmaya başladı. Artık bir yüzün yok, bir geçmişin yok, hatta ismin bile yok. Sen soyut bir kavramdan başka bir şey değilsin, bu doğru. Ama hala acı çekebilirsin. Lekelenen şerefimizi senin kanınla yıkayacağız. Biz... Kutsi bir anda nefesinin kesildiğini hissetti. Genç kadın avuçları açık bir halde ellerini ona doğru uzatmıştı. Her bir avucunda kınayla çizilmiş bir desen vardı. Dört hilalin altında uluyan bir kurt. Bu yeni yasa dışı teşkilatın üyeleri tarafından kullanılan bir semboldü. Kutsi'nin bizzat kendisi Osmanlı bayrağındaki üç hilalin yanına altın hilali simgelemesi için bir dördüncüyü eklemişti. Kutsi bastonunu fırlattı ve parmağıyla Sema'ya göstererek bağırmaya başladı. Biliyor, biliyor! Sema bu şaşkınlık anından yararlandı. Korumalardan birine arkadan saldırdı ve sıkıca belinden yakaladı. Sağ eliyle adamın parmaklarıyla birlikte MP7'nin tetiğine bastı. Sekinin bulunduğu tarafa doğru yaylım ateşi açtı. İsmail Kutsi bir anda ayaklarının yerden kesildiğini ve ikinci koruma tarafından kanepenin dip tarafına doğru savrulduğunu hissetti. Yerde yuvarlandı ve hayatını kurtaran adamın kanlar içinde yere düşerken can havliyle silahının tetiğine basarak tüm mermilerini boşaltmaya başladığını gördü. İsabet alan ahşap sandıklar binlerce parçaya ayrılıyor, tahta kıymıklar havada uçuşuyordu. Elektrik arkları gibi kıvılcımlar çakıyor, tavandan tabaka tabaka alçılar dökülüyordu. Sema'nın kalkan gibi kullandığı birinci adam yere yıkılmadan hemen önce genç kadın belindeki tabancayı aldı. Kutsi etrafta Azer'i görmüyordu. Sema hızla sandıklara doğru yöneldi ve arkasına siper almak için onları devirdi. Aynı anda iki başka koruma salonun kapısında belirmişti. Ama içeri adım atamadan vuruldular. Sema'nın tabancasının soğuk sesi kendisine ateş eden otomatik silahların sesinden çok farklıydı. İsmail Kutsi kanepenin arkasına geçmeye çalıştı ama vücudu beyninin komutlarına itaat etmiyordu. Parkenin üzerinde donup kalmıştı, kıpırdayamıyordu. Birden bütün vücudu sarsıldı, vurulmuştu. Üç koruma daha salonun eşiğinde göründü, sırayla ateş ediyor, sonra kapı pervazının arkasına saklanıyorlardı. Kutsi ateş eden tüfeklerin namlusundan çıkan alevleri görünce gözlerini kırpıştırıyor ama silah seslerini duymuyordu. Sanki kulakları, beyni suyla doluydu. İki büklüm olmuş parmaklarını bir yastığa geçirmişti. Canı çok yanıyordu. Midesinin alt kısmı karnı çok acıyor, onu böyle cenin pozisyonunda durmaya zorluyordu. Bağırsakları meydandaydı, bacaklarının arasından sarkıyordu. Gözleri karardı. Kendine geldiğinde Sema basamakların aşağısında ahşap bir sandığı kendine siper etmiş tabancasının şarjörünü değiştiriyordu. Kutsi sekinin kenarına döndü ve kolunu uzattı. Kendisinden başka kimse onun hareketini fark edemezdi. Yardım istiyordu. Sema Gökalp'ten yardım istiyordu. Genç kadın ona doğru döndü. Gözleri yaşlı Kutsi elini salladı. Sema bir an tereddüt etti, sonra mermilerden korunmak için eğilerek basamakları tırmandı. Yaşlı adam minnet dolu bir sesle inledi. Zayıf, titrek, kanlı elini uzattı ama genç kadın o eli tutmadı. Doğruldu ve tabancasını Kutsi'ye doğrulttu. Bir yay gibi gergindi. Artık İsmail Kutsi Sema'nın İstanbul'a neden geri döndüğünü gayet iyi biliyordu. Sadece onu öldürmek için. İçini kemiren öfkeden kurtulmak için. Ve belki de bir hayat ağacından intikam almak için. Onu köklerine bağlayan hayat ağacından. Yeniden kendini kaybetti. Gözlerini açtığında Azer Sema'nın üzerine atlıyordu. Tahta parçalarının, döküntülerin, kan birikintilerinin arasında basamakların dibine kadar yuvarlandılar. Asıl savaş şimdi başlamıştı. Kollar, yumruklar, darbeler ama tek bir çığlık, tek bir bağırtı yoktu. Sadece kin dolu bir inat. Hayatta kalmak için mücadele eden iki insanın öfkesi. Azer ve Sema. Uğursuz bir son. Yüzü koyun yere kapaklanan Sema tabancasını doğrultmaya çalışıyor ama Azer ağırlığıyla onu eziyordu. Ensesine bastırarak onu hareketsiz hale getirdi ve bir bıçak çıkardı. Genç kadın son bir gayretle Azer'in elinden kurtuldu ama bu kez de sırt üstü düştü. Adam üzerine çullandı ve bıçağını kadının karnına soktu. Sema boğuk bir ses çıkardı. Bir kolu merdivenden aşağıya sarkmış, sekinin üzerinde hareketsiz yatan Kutsi her şeyi görüyordu. Kavganın sonunu görmeden ölmek için dua ediyor ama onlara bakmaktan da kendini alamıyordu. Bıçak iniyor, kalkıyor, yeniden iniyordu. İnatla vücudun derinliklerine ulaşmaya çabalıyordu. Sema arkaya doğru yay gibi büküldü. Azer onu omuzlarından yakaladı ve yere yapıştırdı. Bıçağını yana doğru fırlattı ve kolunu taze yaranın içine soktu. İsmail Kutsi ölümün bataklığına yavaş yavaş gömülüyordu. Ölmeden birkaç saniye önce ona doğru uzanan, kandan kıpkırmızı olmuş elleri gördü. Ganimetini havaya kaldırmıştı. Sema'nın kalbi Azer'in ellerindeydi.